Ayrım 20.
Libera Danias adlı Münekkid'in geçen yaz sezonunda Dresde'de verilen opera temsillerine dair bir yazısıydı. Şöyle devam ediyordu. Başrolde Leyla Gencer, Türktür. Müteveffa Arangi Lombardi'nin öğrencisidir. Harikulade bir parlaklıkla oynadığı ve tegani etti. Sesinin berrak bir kalitesi var ki bugünümüzde nadir rastlanan bir şeydir. Hacmini ve sahalarını o kadar rahatlıkla kontrol ediyor, cümlelerine öyle nefis bir ifade veriyor ki insan hayret içinde kalıyor. Son perdede Violetta'nın ölümünü temsil edişi muhakkak ki şimdiye kadar gördüğüm en heyecan verici tefsirdir. Bu yazıda bildiğimiz şeyler anlatılıyor fakat çoğumuzun bilmekte cesaretsizlik gösterdiği bir şeyler var. Leyla Gencer'de olsun, yükselmiş diğer sanatkarlarımızda olsun, gördüğümüz vasıfları kendi ölçülerimiz içinde mütalaa ediyoruz. Onları Batı memleketlerinin en büyük sanatkarlarıyla kıyas etmeye kalkıyoruz. Edenler çok defa istihza ile karşılanıyor. Kurtulamadığımız bir aşağılık duygusu, bir Türk sanatkarının yabancılar seviyesinde olabileceği düşüncesine adeta çılgınlık sayıyor. Hesaba katmıyoruz ki o dünya çapı denen şey üstün kabiliyet, disiplinli çalışma ve sanat ciddiyeti yanında iyi teşkilatlanmış bir musiki piyasasının hesaplı tanıtma faaliyetleriyle, reklam ve propagandayla alakalıdır. Bizim asıl eksiğimiz buradadır. Son aylarda muhtelif memleketlerde pek çok musiki şinas ve bu arada birçok opera sanatkarı dinledim. Leyla Gencer ancak kendi ses kategorisinin en büyük isimleriyle, mesela bir Tebaldi ile, bir Milanov'la, bir Letonya Pris ile kıyaslarım. Yazısından kısımlar naklettiğim Münekkid de Sayın Gencer'in Violetta'sını ismi efsaneleştirilmiş Maria Callas'ınkinden üstün bulmuyor mu? Tek bir sanatkar üstüne durmayalım. Mesela Ferhan Onat'ın tabii imkanlarını haiz tek bir koloratöre rastlamadım. Ayhan Baran'ın ses kalitesine, rengine ve hacmine malik bir tane bile basso ile karşılaştığım olmadı. Suna Korat ayarında birkaç soprano dinlediğim oldu fakat hepsi genç neslin en sağlam ve en ünlü sopranolar arasında sayılıyorlardı. Herhalde Bayan Korat'ı şöhreti dünyayı sarmış bir sanatkara, Lynn Spons'a her zaman tercih ederim. Dikkat çeken iki tane Rigoletto seyrettim. Robert Merilli ile Carlo Taglivo. İkisi de hiçbir bakımdan Orhan Günek ayarında değiller. Kıymetlerimiz sadece ses sahasına inhisar etmiyor. Çalgı musikisinde de çekinmeden dünyaya arz edebileceğimiz kıymetlere malik bulunuyoruz. Mithat Fenmen, Cemal Reşit Rey, genç nesilden de Ayşegül Sarıca, Gülseren Sadak gibi piyanistlerimiz dünyada piyanist enflasyonu içinde bile geçer akçe olabilirler. Gerçi eski nesil violonistlerimiz dünya huzuruna çıkabilecek durumda değildirler fakat gençler arasında en azından bir Suna Kanımız var. Cumhurbaşkanlığı Filarmonisi'nin Nefesi Sazlar kısmına bakınız. Batı'nın en büyük orkestralarını seve seve kabul edecekleri birkaç musiki şinas bulabilirsiniz ama orkestramız dünyanın en kötü orkestrasıdır. Operamız toplu olarak harici gönderemeyiz. Bunlar ayrıca eline alınacak meselelerdir. Gerçi dünyaya bu saydıklarımın bir mislinden daha fazla sanatkar arz edecek durumda değiliz. Stokumuz hudutludur. Musiki eğitimiyle meşgul müesseselerimiz bol sayıda kaliteli sanatkarlar yetiştirmek için hemen hiçbir şey yapmamakta. Memleketin sanat iklimi bir türlü düzelememektedir. Ama gene de Türkiye bu sahada kısa geçmişine rağmen milletler arası musiki sahnesinde kendine şerefli bir yer edinmeye layıktır. Bu yer henüz sağlamlaşmamışsa kabahati sanatkarlarımızı da aramayalım. Leyla Gencer'in Ankara Devlet Operası ile o zamanlar opera ya da tiyatro deniyor, kontratının feshedilmesi, kurumla ilişkisinin kesilmesi çeşitli tepkilere neden olacaktır. İlk tepkiyi gösteren İlhan Mimaroğlu'dur. Hem de zehir zemberek bir yazıda. Yeni Sabah gazetesi 3 Haziran 1959. Haldun Tener'in Viyana Mektubu adlı köşesinde Varşova'ya giden Leyla Gencer'le bir konuşma başlıklı yazısı. Çoktandır yurt gezilerinde ve haberlerinden uzak olduğum için Leyla Gencer'in bugünlerde Polonya hükümetinin davetlisi olarak Varşova'ya gideceğini bilmiyordum. Sanatkarın bindiği uçak arıza yapıp da bütün yolcular geceyi Viyana'da geçirmek zorunda kalmasalar bundan yine de haberim olmayacaktı. Bristol Oteli'nde bir gece kalıp ertesi sabah Varşova'ya hareket eden değerli sanatkarlarla 2 saat konuştuk. Bu zoraki iniş Viyana'ya ilk gelişini teşkil ediyormuş. Fırsattan istifade ilk işi operaya koşmak olmuş. Gördüğü Rosenkaviller temsilini çok beğendiğini söyledi. Muazzam opera binası da onda büyük bir tesir bırakmış. Viyanalılar operayı Almanlardan daha hareketli oynadıkları, müzik kadar oyuna da önem verdikleri için Leyla Gencer kendini bunlara daha yakın buluyor. Geçen yıl Alman hükümetinin davetlisi olarak Münih Operası'na giden Tosca temsilinde rolünü tam manasıyla yaşayarak oynayan sopranomuz, statik bir tarzda sayıda sırasını bekleyip aryasını okumakla yetinen Münihli partnerlerinin usturbuyla farklı hayli göze çarpıyordu. Sesi kadar oyununa da önem veren İtalyanların Leyla Gencer'i hemen her yıl angaje etmek isteyişlerinde bu üslup birliğinin de rolü az olmasa gerek. Kendisine Viyana'da yakında bir restel vermek isteyip istemediğini, bu hususta belki yardımcı olabileceğimi söyledim. Değerli sopranomuz resitalden ziyade operada oynamayı tercih ettiğini belirtti. Leyla Gencer üçer gün arayla ilkin Varşova Devlet Operası'nda, sonra da Locht Operası'nda 4 defa Traviata'yı oynayacak. Traviata'daki Violetta, Valeri Gencer'in en sevdiği rollerden biri. En çok Madame Butterfly'ı ve Traviata'yı çok severmiş. O kadar çok oynadığı halde Tosca sevdiği operalara dahil değil. Margherita Guater üzerine bir etüt yaptığımı bildiği için ondan alınma Violetta Valeri rolünü benim nasıl tefsir ettiğimi merak etti. Ben şahsen bu rolde Margherita'nın dejenere ve düşmüş tarafından çok asil tarafının ve ne derin lalettayin normal insanların pek çoğundan daha derin hislere kabiliyeti olduğunun gösterilmesi gerektiği kanısında olduğumu belirttim. Meğer değerli sanatçımız da aynı kanaatteymiş. Violetta'yı bu şekilde oynamayıp hafif meşref tarafını fazla belirtenlerin rolü yanlış tefsir ettiklerini söyledi. Rolün opera bakımından güçlük arz edip etmediğini sualime Gencer, bestenin kolay ve rahat hissini vermesine rağmen söylemesi hayli zor sayılan rollerden biridir diye cevap verdi. Varşovalıların önünde böyle bir zor role imtihan verecek ve muhakkak şimdiye kadarkilerde olduğu gibi bunda da başarıyla çıkacak sanatçımıza sadece iyi şanslar dileyerek ayrıldım. Leyla Gencer yurda dönmeden önce İtalya'ya da uğrayarak bazı plaklar dolduracaktır. Akis Dergisi 12 Şubat 1959. İlhan Mimaroğlu'nun Leyla Gencer kovuldu başlıklı yazısı. Geçen hafta Leyla Gencer'in devlet operasındaki işine son verilmiş olduğu açıklandı. Birkaç ay önce Gencer'in işine son verilmesi veya istifaya zorlanması bahis mevzu olduğu sıralarda Cumhurbaşkanı'nın müdahalesiyle bunun önlendiği rivayetleri duyulmuştu. Bu sefer ünlü soprano yurt dışında bulunduğu için ve Cumhurbaşkanı'nın da bütün işi gücü bazı kıymetlerin ayağının altına konan karpuz kabuklarını çekip almaktan ibaret bulunmadığı için olacak, kıymet düşmanları öyle görünüyor ki büyük bir engelle karşılaşmadan amaçlarına varabilmişlerdi. Olan olmuş, devlet operası Leyla Gencer'siz kalmış, daha da önemlisi büyük bir değer harcayıvermişti. Devlet operası zaten Leyla Gencer'sizdi. Ünlü soprano, dış ülkelerdeki angajmanları arasında gerçi bir vakit bulup her mevsim hiç olmazsa 2-3 temsilde Ankara sahnesinde görünebilirdi. Ama Leyla Gencer'i kadrosunda bulunduğu teşekkülle karşı ilgisizliğe sevk eden asıl sebep, La Scala'da, San Carlo'da, San Francisco Operası'nda gördüğü saygıyı Ankara'nın devlet operasında görmemiş olmasıdır. Opera göklerinin en parlak iki yıldızıyla kıyaslarsak, Leyla Gencer, Maria Callas'tan daha kaliteli sesi, daha müzikal söyleyişi olan dramatik gücü, Renata Tebaldi'ninkinden çok daha üstün bir şarkıcıdır. Ama küçük entrikalarda baş kaldırıp bu gerçekleri görebilen idareci nerede? Acaba Leyla Gencer'e her ay ödenen 1500 lira mı çok görüldü? Suali de akla gelebilir. Öyleyse bu parayla Batı ülkelerinde değil, ünlü bir opera şarkıcısının, bir hizmetçinin bile çalışmadığı, üstelik Leyla Gencer'in Türkiye'ye kazandırdığı şerefin bu paranın 10 misliyle bile sağlanamayacağı unutulmamalıdır. Şüphesiz ki yeni opera müdürü Necil Kazım Akses, Leyla Gencer'in kontratını feshetmekle bu ödevdeki ilk büyük gafını yapmıştır. Akla gelmişken şunu da sormalı. Acaba devlet operasında Leyla Gencer'e yakın maaş alan, buna rağmen yıllardır sahneye çıkmayan, hatta Gencer'in aksine yurt dışında geçirdiği yıllarda üstelik de devletin dövizini kullanan şarkıcılar yok mudur? Vatan Gazetesi 14 Kasım 1957. Tunç Yalman'ın Viyana'yı fetheden Türk kadını başlıklı yazısı. 2 yıla yakın bir zaman Amerika'da kaldıktan sonra geçen yaz Türkiye'ye dönerken 2,5 ay kadar Avrupa'nın çeşitli memleketlerinde dolaştım. Bu seyahat hakkında Vatan'a bir yazı serisi yazmam teklif edilmişti. Ben de niyetleniyordum fakat başka işler çıktı, bir türlü olmadı. Şimdi biraz da geç artık fakat bu köşede içimden geldikçe zaman zaman o seyahatin bazı intibalarını, bazı hatıralarını nakledeceğim. Hele Leyla Gencer'le iki enteresan karşılaşmamız oldu ki bunları o zaman bir röportaj halinde anlatamamanın üzüntüsü içinde kaldım. Haziran sonuna doğru Milletler Arası Tiyatro ve Müzik Festivali münasebetiyle Viyana'dayım. Bir akşam operada Milano'nun meşhur Scala heyeti Carmen'i oynayacaktı. Gişeye gittim. Tek yer kalmamıştı. Güç bela ertesi akşam La Traviata temsili için yan locaların birinde bir yer bulabildim. Başrolü Violetta'yı Scala heyetiyle birlikte Alman sopranosu Hilda Güden oynayacağı ilan ediliyordu. O gece başka bir tiyatroya gittim. Ertesi günü dünyanın muhakkak ki en zengin, en zevkli, en muhteşem müziklerinden biri olan Viyana Sanat Müzesi'ni ve Habsburgların aksine zevksiz sarayını gezmekle geçirdim. Otele döndüğüm zaman holde festivale ait evvelce gözüme ilişmeyen bir afiş gördüm. Şöyle bir göz attım, baktım. O geceki Traviata'da başrolü Güden değil, Gencer'in söyleyeceği ilan ediliyor. Bu Gencer olsa olsa bizim Leyla olabilirdi. Hemen operaya telefon ettim, öyle çıktı. Evet dediler. Meşhur yeni Türk sopranosu Leyla Gencer oynayacak. Afişte bir yanlışlık olmuş. Adını havadan bir R harfi eklenmiş. Hilde Güden'e gelince ondan çoktan vazgeçilmiş ama afişler aylarca evvelinden hazırlandığı için çoğunun üzerinde adı kalmış. Beni sevinçten ziyade bir heyecandır aldı. Orada olacağıma seviniyordum ama Viyana Operası, beynelmiler bir festival, Scala heyeti ve bunların ortasında Batı müziği geleneği ve anlayışı mahdut bir memlekette yetişen bir Türk kızı, Leyla Gencer. Sonradan öğrendim ki meğer o geceki temsil Bayan Gencer'in Viyana'da söyleyeceği ikinci Traviata'ymış. Birkaç gün önce Violetta rolünde büyük başarı elde etmiş, tenkiçiler sesini ve duygulu oyununu göklere çıkarmışlar. Bir gün önce de Türk Sefarethanesi'nde şerefine verilen bir kabul resimde Viyana Sosyetesi'ni fikir, kültür ve sanat alemin mensuplarının inceliği, hoşluğu, sadeliği ile teşhir etmiş. Şehre yeni geldiğim ve henüz kimseyle temas etmediğim için bunlardan haberim yoktu. Olsaydı rahatlardım da temsilden önce yemek yemeye çalışırken heyecandan lokmalar boğazıma dizilmezdi. Harpte bombardıman edildikten sonra eskisini aratmayacak şekilde yeniden inşa edilen Viyana Operası dünyanın her tarafından gelen müzik meraklıları ve belki bir haftalık yemek paralarını opera seyahati için harcayan Avusturyalılar hıncahınç dolu. Işıklar karardı, dünyanın sayılı orkestra şeflerinden yakışıklı Herbert von Karajan alkışlar içinde yerini aldı ve perde açıldı. Çağımızın en güzide dekor ve kostüm sanatçılarından Lilla da Nobili'ni, Maria Callas'ın Scala'da oynadığı Traviata için hazırladığı orijinal dekorun ortasında Leyla Gencer, Violetta misafirlerini ağırlıyor. Sahne çok kalabalık fakat Violetta kırmızı elbisesi içinde hemen göze çarpıyor ve kamelyalı kadının hazin ve romantik öyküsü başlıyor. Leyla Gencer temsil boyunca hele son perdede ve bilhassa ölüm sahnesinde kusursuzdu. Aradaki alkışlar bir yana, temsilin sonunda tam 14 defa tekrar tekrar sahneye çağrıldı. Kendisini tebrike koştum. Eşi İbrahim Gencer de oradaydı. O gece tanıştığım ve nezaketine, inceliğine hayran kaldığım Avusturya elçimiz Sayın Samim Yemişçioğlu, bu ikinci zaferi de kutlamak maksadıyla elçilik ve Scala Operası mensuplarından bir gruba ve bu arada beni Spa'ya davet etti. Önce Viyana'nın tipik bir lokaline, sonra şehrin civarında Kobenzi'de bir tepenin üzerinde şık bir gece kulübüne gidildi. Gencer ve diğer sanatçılar yorgun oldukları halde orada sabahladık. Bu tatlı gece Viyana ormanlarında güneş doğarken yapılan bir otomobil gezisiyle sona erdi. Ertesi gün hazır bulunduğum bir toplantıda bir Avusturyalı, Kanuni Sultan Süleyman'ın yapamadığının 400 yıl sonra bir Türk kadını yaptı, Viyana'yı fethetti dedi. Başkaları bunu tasdik ettiler, doğruydu. Viyana gerçekten bir Türk kadın tarafından nihayet fethedilmişti. Hem de en güç yoldan, zorbalık tanımayan sanat yoluyla. Akşam gazetesi Müşerref Hekimoğlu'nun Bana Kalırsa adlı köşesinde Leyla Gencer'e başlıklı yazısı. Vaktiyle Çankaya Köşkü'nde verilen resmi bir ziyafette bir opera sanatkarımızı dinleyen İngiliz sefiresinin bu genç hanımı niçin dışarı yollamıyorsunuz diye sorması üzerine tahsisiyatımız yok cevabı verilir. Sanatsever sefirinin cevabı da şudur. Gerekirse bir elçinizi kapatın ama bu güzel sesi geliştirin. Bu hikaye belki de uydurmadır ama iyi uydurulmuş. Memleketimizi temsil eden bütün elçiliklerin vazifelerini, Türkiye'nin propagandasını iyi yaptıkları söylenemez. Ama güzel sesli bir sanatkarın bu vazifeyi en iyi şekilde, en kısa zamanda başaracağı söylenebilir. İşte Leyla Gencer, bu değerli soprano en iyi sanat elçimizdir. Bizi dünyaya tanıtmıştır. İtalya'da, Almanya'da, Avusturya'da, Amerika'da büyük ün kazanmış gazeteler, dergiler, radyolar bu Türk sanatkarından takdirle, hayranlıkla bahsetmiş, binlerce kişi tarafından alkışlanmıştır. Dünya basınında Türkiye'den çok az, ancak politik sebeplerle bahsedebildiğini hepimiz biliriz. ya ekonomik durumumuzu tenkit edilir, ya basın hürriyetinin yokluğundan, hapisteki gazeteci sayısından, mizahın bile yasak olduğundan söz edilir. Dünya basında yankılar yapacak bilim ve sanat olayları yoktur bizde. Bu yüzden memleketimizden iyilikle bahsedilmesine rol oynayan çok sayılı sanatkarlarımız bizim bütün varlığımızla desteklememiz gerekir. Leyla Gencer'in güzel sesiyle, iyi oyunuyla kazandığı kalpleri hangi elçiliğimiz kaç milyonla kazanabilir acaba? Kaldı ki Gencer'in milletler arası bir başarı, milletler arası bir sevgisi vardır. Devlet Operası Leyla Gencer'in operayla ilgisini kesmekle bir prensip kararına varmış olabilir ama bu karar başka şekilde olamaz mıydı acaba? Leyla Gencer'in sanat elçiliği bütün vazifelerinden daha önemli değil mi? Opera sanatkarları arasında sahneye çıkmadan para alanlar yok mu? Yoksa hiçbir sözümüz yok ama varsa Leyla Gencer için de aynı hoşgörülüğü göstermek lazımdı. Çünkü onun sahneye çıkmamasının bir özelliği var. Bir Türk sanatkar olarak yabancı sahnelerde başarı kazanıyor, propagandamızı yapıyor. Bana kalırsa bu mesele daha anlayışlı bir yoldan halledilebilirdi. Devlet Operası ile Gencer karşı karşıya gelip sanat elçiliği vazifesiyle Devlet Operası sanatkarlarını bir arada yürüten bir program çizilebilirdi. Bu kadar sert ve çabuk karar vermenin sebebini anlayamadık. Leyla Gencer'in özel durumunu göz önünde bulundurmak, elçilik vazifesinde onu desteksiz bırakmamak daha iyi olmaz mıydı acaba? Cumhuriyet Gazetesi 18 Ağustos 1959. Cevat Fehmi Başkurt hem nalına hem mıhına adlı köşesinde Biz Bize Benzeriz başlıklı yazısı. Yunan kralı bir opera sanatkarının memleketinin en büyük nişanlarından birini vermiş. Bu takdir ve tatif sebep şu. Yunanlı sanatkar 14 yıldan beri Alman sahnelerinde çalışıyormuş. 14 yıl bir defa olsun memleketine dönmemiş. Yunan sanatının temsilcisi olarak bu kadar müddet yabancı sahnelerinde vazife aldığı, bir netice Yunanistan'ın propagandasını yaptığı için böyle bir nişana layık görülmüş. Hadiseleri kıymetlendiriliş, onlara karşı gösterilen tepki memleketten memlekete ne kadar değişiyor. Bizim Leyla Gencer'imiz aynı işi daha parlak, daha başarılı şekilde yapmadı mı? Avrupa ve Amerika'nın en büyük operalarında başrolleri alan, devlet merkezlerinden devlet merkezine davet edilen o değil miydi? Bir kısmı hatta Türkiye'nin nerede bulunduğunu daha bilmeyen dünya opera seyircisine kendisini ve memleketini o alkışlatmadı mı? Avrupa ve Amerika basında sütunlar dolusu mehtiyeler onun için yazılmadı mı? Peki biz buna karşılık Leyla Gencer'e ne yaptık? Nişanımız yok ki verelim. Sağlığında heykelini dikmek adetimiz değil ki. Kadir birliğimizi bu şekilde anlatalım. Fakat bir şeyler yapmak da lazım. Yaptık. Derhal Ankara'ya dön diye telgraf çektik. Bu aylarda gelemem. Evvelce izin almıştım. Kontratlarım var cevabını verdi. Ya öyle mi diyerek devlet tiyatrosu ile mukavelesini feshettik. Kendisini operalarımızdan kovduk. Aldığı 3,5 kuruş maaşını kestik. Evet, Türk sahne sanatının dünyayı dolaşan bu mümtaz temsilcisini, dünyada ismi en çok duyulan, en çok takdir toplayan ve sevilen Türk kadınını işte biz böyle mükafatlandırdık. Türk sanatkarı karşısında halkın durumunu dün anlatmıştım. Bu da devletimizin tutumu. Bu bahiste Yunanlılar ile dahi aramızda asırlık mesafeler olduğu görülüyor. Ne demeli? Ağlanacak hal. Not. Bu hususla daha fazla tafsilat elde etmek isteyenler, arkadaşımız Lütfi Ay'ın Leyla Gencer'le yaptığı mülakatı yarınki sayımızda okusunlar. Cevat Fehmi Başkurt'un yazısının sonuna düştüğü not, ertesi gün değilse de bir hafta sonra gerçekleşecekti. Birinci sayfadan sanatçının stüdyoda çekilmiş alımlı fotoğraflarıyla yayımlanan bu söyleşinin en ilginç bölümlerini aktarıyorum. Cumhuriyet Gazetesi 24 Ağustos 1959. Lütfi Ay'ın Leyla Gencer'le mülakat başlıklı yazısı. Uzunca bir fasıladan sonra gene karşı karşıyaydık. Şu farkla ki Ankara'daki o şirin çatı katının balkonunu Çınar Oteli'nin Marmara'yı kucaklayan geniş taraçası almıştı. Ankara'da daima biraz telaşlı, iki yolculuk arasında yeni temsillere hazırlanırken daima heyecanlı ve hareket halinde görmeye alıştığımız Leyla'yı, şimdi ilk defa uzunca ve tam bir dinlenme devresinin tatlı huzur içinde buluyorum. Hasretini çektiği İstanbul'un denizi ve güneşi onu öylesine sarmış ki egzotik desenli plaj elbisesinin içinde arkaya taradığı ve genişçe bir bantla tutturduğu siyah saçları ile o beyaz primadonna gerçek bir ay dolup çıkmış. Önce dereden tepeden konuştuk, sonra Leyla ile en çok kaçındığı, kendisini sevenlerin de en çok ilgilendikleri suali sordum. Devlet Operası'ndan niçin ve nasıl ayrıldınız? Ayla'nın kaşları çatıldı, sitemli sitemli. Bunu siz benden daha iyi biliyorsunuz dedi. Hayır dedim. Bizim bildiklerimizin önemi yok. sizden öğrenmek istiyoruz. Leyla bir anlık bir tereddütten sonra cevap verdi. Peki, her şeyi olduğu gibi anlatacağım. Ama önce şunu belirtmek isterim. Ben sevdiğim, üzerinde yetiştiğim sahneden kendim isteyerek ayrılmadım. Beni ayırdılar. Bütün sanat hayatım boyunca benden ilgisini esirgemeyen, çok saydığım ve sevdiğim bir büyük insana vermiş olduğum sözü ben sonuna kadar tuttum. Devlet operası ile olan bağımı koparmak istemedim. Siz istemedikten sonra bu iş nasıl oldu? Gayet basit. Operanın idaresiyle beraber sanat görüş ve anlayışı da değişmişti. Benim için de öteki bir iki bir takım iddialar ileri sürülmüştü. Ankara'da bulunmuyormuşum, sahneye çıkmıyormuşum, bütün mevsimi yabancı memleketlerde geçiriyormuşum. Eski umum müdürü hocam Muhsin Ertuğrul milletler arası sanat hayatına girmiş, orada kendisine değer verilmiş bir Türk sanatkarının ne muazzam bir rekabet ve mücadeleye atılmış olduğunu, bu mücadeleyi kazanmak için yurt dışında kalıp çalışması icap ettiğini bilen, üstelik bundan hem operamız hem de memleketimiz için elde edilecek milli faydaları takdir eden gerçek bir sanat adamıydı. Onun için bana daima izin vermiş, hariçteki çalışmalarımda beni serbest bırakmıştır. O biliyordu ki Maria Callas şöhrete Avrupa'da 19 yıllık bir mücadeleden sonra ve milyoner bir hocanın sağladığı geniş imkanlar muazzam bir publikite sayesinde ulaşabilmişti. Ben aynı neticeyi 5 yıl gibi kısa bir zamanda yalnız şahsi gayretimle ve Allah'ın verdiği kabiliyetle elde etmeye çalıştım. Çok şükür muvaffak da oldum. Bir İtalyan gazetesi Son Spalletta Festivali temsilleri münasebetiyle bu noktaya işaret etmişti. Avrupa'daki çalışmalarınızda devlet operasından maddi bir yardım görmediniz mi? Hayır. Sadece aylığımı alıyordum. O da Ankara'da muhafaza etmeye mecbur olduğum evimin masraflarını karşılıyordu. Çok teşekkür ederim. Sizi yordum. Dinlenme saatlerinizi aldım. Estağfurullah. Bu sıcakta zahmet edip benimle konuşmaya geldiğiniz için ben size teşekkür ederim. Bütün bunları okuyucularınızın ve müziksever dinleyicilerimin bilmesini istediğim için memnuniyetle konuştum. Bir gün tekrar karşılarına çıkmaktan büyük bir zevk duyacağımı dinleyicilerime selam ve sevgilerimi iletin. Kitabın sonu 17 Şubat 2000.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi 0212 417 25 46 0212 417 19 25 Körler Bölümü @ibb.gov.tr